Ayrım 14.
Aynalı Kitap, sayfa 173.
1. Zamanda yolculuk. Yok yok, size boyut atlamalarından falan bahsetmeyeceğim. Kafanızda farkında bile olmadan gerçekleştirdiğiniz bir zamanda yolculuktan bahsetmek istiyorum. Öyle bir yolculuk ki bu, dünyanın en harika adamı, en harika kadını bile anında elenip gitmek zorunda. Bir adamla tanıştınız. Belki arkadaşlarınız tanıştırdı, belki internette tanıştınız ve buluşma ayarlandı, belki daha önceden tanıyordunuz ve ilk defa aranızda bir şeyler olma ihtimali başladı. İlk gece hazırlanmaya başladınız. Ruj sürüldü, saç yaptırıldı, en güzel elbise giyildi, en seksi koku sürüldü, en hıyı huylar yanınıza alındı, en yapmacık gülüşler, onlar da hazır. Aa, dur dur, listeyi unutmayın. Aklınızda olduğuna göre evde bırakamazsınız. Hah, şimdi oldu. Liste sizinle birlikte geliyor. Adamla buluştunuz ve güzel bir ortamda güzel bir yemek yemeye başladınız. Aklınız nerede zannediyorsunuz? Belki büyük bir kısmı yemekte, adamla vesaire. Ama bir o kadar büyük bir kısmı da bu adamın nasıl bir koca olacağında. Hiç inkar etmeyin. Listeniz varsa karşılaştırmalar başlamış demektir. Şuna benzer sahneler olmaya başlayacak, siz istemeseniz bile. Aa bak, annesinden bahsederken umursamaz davrandı. Dur bakayım, benim annemle ilgili bir maddem vardı. Ha, annemle iyi anlaşsın maddesi. Aa yok yok, istemem. Adam kendi annesinden bahsederken bile gözleri parlamıyorsa benim annemi hiç iplemez bu. Zaten Aykut'un ilk kitabını da okudum. Bu adamın çok kötü ego kodları var annesiyle ilgili, canım belli. Adam belki size işinden bahsederken son derece heyecanlı bir şekilde hayalleri olduğundan falan bahsetti. Ama hayalleri işiyle alakalı değildi. Aa, bu şimdi işi gücü de bırakır ayol. Bir de başıma kalacak, üstüme iyilik sağlık. Benim listemde bulunan koca kendine ve bana bakabilmeli. Ay yok yok. Gündemde olan filmlerden bahsetmeye başladınız ve adam falanca filmi çok sevdiğini, filanca filmi ise hiç beğenmediğini ifade etti. Ay nedir benim bu bahtsızlığım? Hatice, ben sana sormuştum da iyi bir çocuk mu bu diye. Bununla oturup bir film bile seyredemem ki ben. Olan ne biliyor musunuz? Bir an için kafanızda birkaç yıl ileriye bir yolculuk yapıyorsunuz ve adamla bir anda evlendiğinizi ya da nişanlandığınızı görmeye başlıyorsunuz. Diyelim kısacık ve sadece bir yıllık bir zamanda ileri yolculuk yaptınız kafanızda. Kendinizi bu adamla birlikte gördünüz. Adam sizinle aynı filmi bile izleyemiyor. İşini gücünü bırakmış, üstelik annenizle anlaşamıyorlar. Bu testi hiçbir erkek veya kadın geçemez. Çünkü fark etmeden uyguladığınız bu testin çözümü bile yok. Elbette bu yolla evlenirsiniz. Ama benim bahsettiğim yıllar yıllar sonra bile hala liseli aşıklar gibi olabileceğiniz mutlu, huzurlu bir evlilik. Konu komşuya gösteriş olsun diye yapılmış, aman evde kalmayayım diye yapılmış çakma evlilikler değil. Esra ile tanıştığımızda ben aşağı yukarı şöyle bir adamdım. Ailesi olmayan, kimseye verecek hesabı olmayan, bavulunu toplayıp 7 senede 8 eyalet gezmiş, orada okudum burada okudum diyen ama hala garsonluktan başka bir haltı beceremeyen, iki tanesi hariç hiçbir ilişkisi 4 haftadan fazla sürmemiş, İlişkilerde bir türlü dikiş tutturamayan, kıskanç, hem de tam kıskanç, Esra'nın deyimiyle ağzında bir kürdan ciks ciks ortalıklarda dolaşan, yalan söyleyen, kendini olduğundan çok farklı bir şekilde satmaya kalkan. Elbette iyi huylarım da vardı. Ben sadece negatif görünenleri yazdım buraya. Eğer Esra elinde bir listeyle dolaşıyor olsaydı, En ufak bir fırsatım bile olmazdı bu ilişkinin içine yer alabilmek için. Benim de elimde bir liste olsaydı, Esra'nın en ufak bir şansı olamazdı. Burada sizlere Esra'nın o zamanki halini yazmayacağım. Sadece kendimi masaya yatırmak daha doğru olur. Zaten kendisi yazdığı kitabında kendini anlatıyor sizlere. Altın kural. Bir ilişkide iki taraf da birbirinden öğrenecek. Ama siz zamanda yolculuk yapıp ileri gittiğinizde, diyelim bir yıl kadar, o adamın veya kadının bir yıl içinde sizden öğreneceklerini tamamen göz ardı ediyorsunuz. Çünkü siz kafanızda bir yıl ileri giderken numune olarak ele aldığınız adam veya kadın henüz o bir yılı yaşamadı. Öğreneceklerini öğrenmedi. Yani sizin mayanızla bir hamur gibi karışıp yoğrulmadı. Hiç kimse bu testi geçemez. Eğer Esra, birlikte olacağım adam annemi babamı sevmeli deseydi kaybederdim. Çünkü anne baba gibi kavramları yıllardır yaşamamış biri olarak tam anlamıyla bir hödüktüm. Esra ile olan birlikteliğim sayesinde onun anne babasıyla tanışınca anladım tekrardan bir ailenin ne demek olduğunu. Eğer Esra mühendis olmalı, doktor olmalı, bir iş güç sahibi olmalı, bol parası olmalı deseydi kaybederdim. Çünkü o zamanlar iki kuruşu bir araya getiremeyen bir garsondum. Esra ile birlikte öğrendik para biriktirmeyi, sorumluluk almayı, bir hedef için çalışmayı. Eğer Esra Avrupa sinemasını sevsin, birlikte kitap okuyalım, yoga yapalım deseydi kaybederdim. Çünkü hayatımda ilk defa İngiliz tarihi üzerine bir kitabı raftan indirip bana veren Esra oldu. Yalan söylüyor bu ayol, ay istemem deseydi kaybederdim. Çünkü Esra'dan öğrendiğim dürüst olmanın ne kadar güçlü ve insana huzur veren bir duygu olduğunu. Bugün Esra'ya sorun, tam hayalindeki erkekle birlikte. Ama ben Japon robotu gibi kutudan çıkmadım yahu. Birlikte yonttuk bu kalası ve harika bir heykel haline getirdik. Aynı şey benim için de geçerli. Bugün Esra benim tam anlamıyla hayallerimde isteyebileceğim bir kadın. Başlangıçta öyle değildi. Yine birlikte yaptık bu heykeli. Bu kısmı bitirmeden bir noktaya daha dikkatinizi çekmek istiyorum. Listenize bir göz atın. Eminim hepinizin listesindeki adam veya kadın mükemmel. İyi, güzel. Peki siz ne alemdesiniz? Ne zaman bu soruyu sorsam aldığım cevap klasik. Canım vardır elbette benim kusurlarım, ne bileyim. Mükemmel adam veya kadın size niye baksın o zaman yahu? Onu bırakın, zaten çekim yasası sizi bir araya nasıl getirsin? Gelin bu maddeyi bir sonrakine bağlayalım. 2. Ben niye bir şey vereyim ki? Lüle lüle saçlarım yeter. Gerçekten demin sorduğum soruyu bir düşünmenizi istiyorum. Bu kadar mükemmel biri, yani idealinizdeki adam, size niye baksın? Siz aşağılık beş para etmezsiniz demiyorum, asla. Size öyle bir şey söylersem, bu şu ana kadar bütün yazdıklarımı inkar etmek olur. Gelin şu listelerinizi baştan bir inceleyelim ve aslında bu listeleri yaparak kafanızda bile olsa siz kendi kendinizi nasıl olduğunuzdan daha aşağı bir yere indiriyorsunuz, birlikte görelim. Diyelim listenizde şu dört madde var. İdealim olan insan. 1. Gözü benden başkasını görmesin. 2. Kültürlü olsun, kitap okumayı sevsin. İnsanların yanında nasıl davranacağını bilsin. 3. Varlıklı bir insan olsun. 4. Beni hep sevsin. İdealim olan insan. 4 madde. Yukarıdaki listeye bakıp hemen hemen hepinizin ne yanlış var bunda? Herkes bir ilişkiden bunları ister dediğini çok iyi biliyorum. Ama gelin bakalım isteyen herkes niye elde edemiyor? Gerçekten eğer etrafınızdaki bir kişi bu maddelerle yola çıkıp yıllardır mutlu huzurlu bir ilişki yaşamışsa bu kitabı vallahi çöpe atın. Ay dur ayol, nereye götürüyorsun kitabı Necati? Hocan çöpe atın dedi Ayten. Demin ayağına sıkıyordun, şimdi hocam oldu demek. Getir onu buraya zevzek. Böyle temellerle atılmış bir ilişkinin uzun süreli ve sağlıklı olması mümkün değil. Çünkü altın kural. Listenize yazdığınız bütün maddelerin aslında gözle görmek istemediğiniz ve sizin gerçekten kendinizle ilgili ne hissettiğinizi gösteren yanları var. Ne demek istediğimi tek tek maddelerin üzerinde anlatacağım. Siz de aynı uygulamayı kendi listenize bakarak yapabilirsiniz. Madde 1. Gözü benden başkasını görmesin. Gelin şimdi bu cümlenin Türkçe altyazısını okuyalım. Bakalım egonuz size aslında nasıl oyunlar oynuyor. Benim mutlu olmak için bir başkasının sevgisine ihtiyacım var. O sevgi de benden kaçıp gidecek diye ödüm kopuyor. Yani ben aslında yalnız kalmaktan ve sevilmemekten korkan biriyim. Bu durumda sevmeyi becerebilen, son derece sevgi dolu biri sizi çekici bulacak mı zannediyorsunuz? Siz en son ne zaman sevilmemekten korkan, enerjisiyle üstünüze yapışıp kalacak birini çekici buldunuz? Yani hanımlar, kuaförde saatlerce uğraşıp yaptırdığınız lüle lüle saçlar yetmiyormuş demek ki. Yani beyler, istediğiniz kadar spor salonlarından çıkmayın. Sadece kol şişirmek yetmiyormuş demek ki. Madde 2. Kültürlü olsun, kitap okumayı sevsin, insanların yanında nasıl davranılacağını bilsin. Bunun Türkçe altyazısı şuna benziyor. Ben kendi başıma özgüveni asla yerinde olmayan biriyim. Ancak sen insanların beğenisini kazanırsan ben kendime güvenmeye başlayacağım. Çünkü o zaman herkes bana, kız nasıl süper bir adam bulmuşsun diyecek. Benim özgüvenim bunu duymadıkça yerlerde sürünüyor. Madde 3. Varlıklı bir insan olsun. Türkçe altyazısı. Ben bu tip kitaplar okuyorum, kişisel gelişim falan takip ediyorum ama hala bir bok anlamış değilim. Yani kendi varlığımı, paramı nasıl yaratacağım konusunda en ufak bir fikrim yok. 70'li senelerin bütün Türk filmlerinde adamlar kadınlara bakıyordu. İyisi mi şimdi sen de bana bak. Sizler için, özellikle bayanlar için, gerçekten kalbimden gelerek bir temennide bulunmak istiyorum. Umarım ki size bakacak bir adam bulamazsınız. Başlangıçta son derece keyifli bir durum bu, biliyorum. Ama bakın, yıllar içinde sizi nereye getirecek? Öğrencilerimden biri zamanında son derece iyi para kazanan bir kadındı. 15 yıl önce kendisi kadar, hatta daha bile varlıklı bir iş adamıyla evlenmişti. Öğrencim o zamanlar eşi her şeyi üstlendiği için çalışmayı bırakmış ve harika bir hayata geçiş yapmıştı. Şu ana kadar her şey güzel. Yıllar geçtikçe para artık tamamen eşinden geldiği için kendi para yaratımını, evrenle arasındaki para çekimini ufak ufak unutmaya, pratiğini kaybetmeye başlamıştı. Yani bu evliliğe ve kocasından gelen paraya bağımlı bir hale gelmişti. Sakın şu an, "Aa, ben gelmem vallahi" demeyin. Ben olsam böyle güzel bir olaya bağımlı hale gelirim. 15 sene sonunda artık iş öyle bir hal almıştı ki, son derece mutlu görünen bir evliliği olmasına rağmen benimle çalışmaya başlayacak kadar büyük bir korkusu vardı. Ya kocam beni terk ederse? Kendi para yaratım gücünü o kadar güzel unutmuştu ki, kocasından aylık 160 bin dolar gibi absürt bir para almasına rağmen bir iş kurma düşüncesi onu korkutuyordu artık. Elbette birbirinize destek olacaksınız. İlişki bu, evlilik bu. Elbette bazen siz, bazen ben, o daha fazla kazanacak. Ben size eve iki tane muhasebeci tutun, bakkalın getirdiği ekmeğin 50 kuruşunu siz, 50 kuruşunu kocanız ödesin demiyorum. Sadece her şeyi karşı taraftan beklemeyin. Eğer bekliyor ve alıyorsanız çok kısa bir süre sonra bağımlı hale geleceksiniz diyorum. Altın kural. Şu ya da bu sebepten dolayı ilişkinize bağımlı hale geliyorsanız, hatırlayın ki bağımlılık bir ilişkinin kanseridir. Madde 4. Beni hep sevsin. Bu yalanı size söylendiğinde gerçekten inanıyor musunuz? Veya siz söylerken cidden inanarak mı söylüyorsunuz? Sevgi sonsuza dek sürmez gibi bir ego kodum yok. Aksine sürebileceğini çok iyi biliyorum. Benim size sormak istediğim şu: bunun sözünü bugünden nasıl verebilirsiniz veya size verilmesini isteyebilirsiniz? Yahu bu kadar etkilenmeyin şu romantik filmlerden. Sadece film onlar, gerçek değil. Bir düğün sahnesinde iki tarafta birbirine hayatlarının en büyük yalanını söylüyorlar. Bütün davetliler bu yalanı çılgınlar gibi alkışlıyor. Siz harika bir yolculuğa yalan söyleyerek başlıyorsunuz. Ölüm bizi ayırana kadar seni seveceğim. Hangi doğruları başkalarından ödünç aldınız? Kendi doğrunuz ne? Şimdi size çok basit bir soru sormak istiyorum. Diyelim ki size telefon numaramı verdim ve dedim ki, şekerim, bundan sonra her salı günü saat 12'de benim telefonumu bir kere çaldırıp kapatmanı istiyorum, ölene dek. Hadi bakalım. Beni sevmenizi falan istemiyorum ya. Sadece her salı günü saat 12'de telefonumu çaldırıp kapatmanızı istiyorum. kaçınız bana bu sözü verebilirsiniz? İçinizde verenler olacaktır laf olsun diye de, peki kaçınız gerçekten bu sözü tutabilirsiniz? Evet, bir ilişki, bir evlilik ölene kadar sürebilir. Son derecede keyifli bir durumdur bu. Umuyorum ki Esra ile ben de böyle olacağız. Ama buna her gün sabah kalktığımızda, o gün yine birlikte olmayı seçerek ulaşabiliriz. Şimdiden bunun sözünü ya da ispatını arayarak değil. Karşınızdaki kişi size bu sözü verdiyse veya siz bunun beklentisi içindeyseniz, her dakikanızı bunun ispatlarını arayarak geçireceksiniz. İspat aramak zorundasınız zaten, çünkü siz de içten içe verilmesi imkansız bir sözün verildiğinin farkındasınız. O yüzden sürekli ispat arıyorsunuz. Gelince beni niye öpmedi? Bak gitti arkadaşlarıyla oturdu önce. Bugün mesaj çekmedi. A albümünde benim resmim sadece bir tane, niye 100 tane değil? Bak maça gitti beni unuttu. İnsan bir özledim falan yazar. Ancak bize imkansız görünen bir şeyin ispatını arar dururuz. Ben ıslık çalarım diyen birine, hadi canım amma da attın demeyiz. Çünkü son derece doğal bir şey. Benim arabam var diyen bir arkadaşınızdan ispatlamasını istemezsiniz. İspat istediğiniz durumlar sadece bunun imkansız gibi göründüğü durumlardır. Ben uçuyorum diyen birini ise çıkartmadığınız televizyon programı kalmaz ispatlasın diye. Çünkü imkansız gibi görünüyor. Size verilmesini istediğiniz garantinin ne kadar imkansız olduğunu biliyorsunuz. Ama inanasınız gelmiyor. Ne komiktir ki sevgilinizden, eşinizden ömür boyu sevginin garantisini isteyebiliyorsunuz. Ama satın aldığınız tencerenin üstünde ömür boyu garantili yazan yazıyı görünce gülmeye başlıyorsunuz. Bir tencereden bile bunu bekleyemeyeceğinizi biliyorsunuz çünkü. Şimdi maddelere, yani listenize geri dönelim. Listeniz iyi güzel de hep alan taraf sizsiniz. Peki siz ne vereceksiniz? Önce alıcı verici kavramlarını açıklamak istiyorum. Yine benim hayatımda dönüm noktası olan başlıklardan biridir bu. Alıcı olmayı seçenler ve verici olmayı seçenler. Arada gidip gelebilirsiniz bile. Alıcı yaklaşım. Tek amaçları istediklerini elde etmektir. Alırlar, alırlar, alırlar. Bunun için ne gerekiyorsa yaparlar. İşleri bittiğinde, istediklerini aldığında, alacak bir şey kalmadığında veya alamayacağını anladığında hemen uzaklaşırlar. Bu alıcı olayı lütfen bencillik ile karıştırmayın. Aradaki farkı birazdan anlayacaksınız. Verici yaklaşım. Amaçları hem almak hem de vermektir. Çok güzel bir harmoni içinde hem alır hem de verirler. Daha bu kadarını anlattığımda bir öğrencim atladı hemen. Aa, ben vallahi vericiyim o zaman. Konuyu Ayşe'ye anlatmamın nedeni alıcı olduğunu biliyor olmamdı. Ama o kendisini verici olarak kabul etmişti. Çünkü Türkiye'de ikisi birbirine o kadar güzel karıştırılmış ki. Nasıl vericisin anlat bakalım. Kim ne istese hemen kendi işimi gücümü bırakır yardıma koşarım. Yeri geldiğinde kendi hayatımı bile bir kenara bırakır başkalarının yanında olurum. Son derece fedakar biriyimdir. Hatta bazen bana kendini bu kadar helak etme dedikleri bile olur. Niye kendini bu kadar helak ediyorsun? Yazık, üzülüyorum karşımdaki insanların yardıma ihtiyacı olduğunu görünce. Peki yardım etmezsen ne olur? Aykut, o zaman içim içimi yer. Önümüzdeki haftayı sadece fark ederek geçir. Yani ne zaman birine yardım etmeye başlarsan kendini gözle. Duygularına, duruma şöyle yukarıdan bir bakmaya çalış. Bir hafta sonra şaşkınlıktan küçük dilini yutacak hale gelmişti. Kendini o kadar güzel yakalamıştı ki, bir arkadaşının kocasıyla sorunları vardı. Son derece kötü bir gece geçiriyordu ve hemen telefona sarılıp Ayşe'yi aramıştı. Ayşe tabii bu fırsatı kaçırır mı? Güya fedakar bir arkadaş olarak Hızır gibi yardıma yetişti. Konuşmanın 20. dakikasından itibaren Ayşe kendi sorunlarını anlatırken yakaladı kendini. Ay Ayşe'cim, kocamla şöyle böyle ve de öyle oldu. Aa şekerim, aynısı bize de olmuştu. Hatta geçenlerde dedi ki vıdı vıdı vıdı vıdı vıdı. Ben de ona dedim ki vıdı vıdı vıdı vıdı vıdı. Sence ben bu durumu ona şöyle mi deseydim vıdı vıdı vıdı vıdı. Vallahi bilemedim şekerim ne yapacağımı. Kızdım ben de adama tabii vıdı vıdı vıdı vıdı. Konuşma dönmüş dolaşmış Ayşe'nin evlilik sorunlarına gelmişti. Ne oldu? Hani vericiydin? Hani arkadaşının sorunlarını konuşacaktınız? Kendini çok güzel yakalamış ve bir noktada durdurmayı becermişti. Ay hayatım, özür dilerim, benden bahsetmeye başladık. Anlat bir tanem, seni dinliyorum diyerek konuyu yine arkadaşına yöneltmeyi becerdi. Ama bu sefer de içi sıkılmaya, daralmaya başlamıştı. Çünkü alamıyordu. Alamadıkça yepyeni bir şeyler olmaya başladı içinde. Arkadaşına sinirlenmeye bile başlamıştı. Çünkü Ayşe'nin asıl amacı almaktı. O yüzden gecenin bir vaktinde arabaya atlayıp oraya gidiyordu. O yüzden biri yardım istediğinde hemen kendini ortaya atıveriyordu. Bunların hepsi onun için alabilme fırsatlarıydı. Eğer istemediğiniz bir şeyi sadece sonuçları yüzünden yapıyorsanız, yaptığınız her ne olursa olsun siz bir alıcısınız. Her ne kadar yapmaya mecbur görünürseniz görünün, sonuç değişmeyecek. Yaptığınız şeyi aslında sadece kendiniz için yapıyorsunuz. İş yerinde, mesai saatlerinde, sırf patron ortalıkta yok diye bilgisayarda oyun oynuyorsanız, muhtemelen bir alıcısınız. Hatice ile aslında görüşmek istemiyor ama ay sonunda gideceğiniz konsere biletleri o alacak diye görüşüyorsanız, muhtemelen bir alıcısınız. Komşunuzdan aslında hoşlanmıyor, sadece tatsızlık çıkmasın diye hala hoşlanıyormuş gibi yapıyorsanız, muhtemelen bir alıcısınız. Ailenizle aslında görüşmek istemiyor ama sadece okul taksitlerini ödediği için aranızı hoş tutuyorsanız, muhtemelen bir alıcısınız. Sevgilinizin en yakın arkadaşından hiç haz etmiyor ama gördüğünüzde "ah canım" diye sarılıyorsanız, muhtemelen bir alıcısınız. Bir arkadaşınız aradığında gitmeyeceğinizi bile bile "aa tamam gelirim" diyor ve içinizden "nasılsa bir mazeret uydururum" diyorsanız, muhtemelen bir alıcısınız. Herhangi bir şeyi yaparken içinde ayıp olmasın gibi bir duyguyla yapıyorsanız, muhtemelen bir alıcısınız. Nereden biliyorum? Çünkü ben bir alıcıydım ve hepsini ben de yapıyordum. Ve alıcı olduğunuz sürece hayatınıza sürekli sizden almak isteyen veya sizin bu enerjinizden hoşlanmayıp sizden uzaklaşan insanlar çekeceksiniz, haberiniz olsun. Çünkü çekim yasası gerçekten var. Alıcı kavramını size biraz daha netleştirecek ve kendinize bakmanızı kolaylaştıracak bir davranış modelinden daha bahsedeyim. Kendileri istediği için bir işi yapan ama karşılığında sanki size bir iyilik yapıyormuş gibi davrananlar. Hatta siz bunu güya iyiliği takdir etmediğinizde üstüne bir de bozulanlar var ya, işte onlar tam bir alıcı. Çünkü istedikleri takdiri alamadıkları an adı üstünde alamamış oluyorlar. Altın kural. İnsanlık tarihinde daha bir kişi bile sadece başkasına yardım olsun diye bir şey yapmadı. Yapamaz da. Aklınıza gelebilecek her türlü iyi insan, ulu insan, lider, yönetici, arkadaş, anne, baba hep önce kendileri için yaptılar. İlle elle tutulur bir karşılık bekledikleri için değil belki. Ama tatmin olmak, vizyonlarını gerçekleştirebilmek için yaptılar, her ne yaptılarsa. Kendinizi verici olarak görüyorsanız, konuya bir de bu taraftan bakın. Bana bir tane örnek verin. Bugüne kadar ne zaman aslında ve sadece karşı taraf için istemeye istemeye bir şey yaptınız? Hiçbir zaman. Ama Aykut ya, saçmaladın ama. O zaman bana bir örnek ver. Mesela kayınvalidem. Kadın sevinsin diye mutlaka haftada bir kahve içmeye gidiyorum. Beni görünce çok seviniyor. Gitmek senin hoşuna gidiyor mu? Ay her hafta her hafta hiç istemiyorum valla. Gitmesen ne olur? Ay onu da denedim. Habire kocamı arıyor bu sefer. Kocam da gelip bana omurdanıyor. Ve sen bana diyorsun ki ben bunu kayınvalidem için yapıyorum. Ona iyilik olsun diye. Evet, yapmadığın zaman kocanın homurdanması senin canını sıkmıyor mu? Evet sıkıyor. Aa o zaman ben bunu aslında kendim için yapıyorum, kafam rahat etsin diye. Bingo! Gandhi kendi istediği için Hindistan'a özgürlük getirmeye hayatını adadı. Einstein kendi istediği için hayatını bilime adadı. Shakespeare kendi istediği için yazdı olağanüstü eserlerini. Çocuklara yardım derneklerinde çalışanlar kendi istedikleri için yapıyorlar bu işi. Tanıştığım biri şöyle bir soru sormuştu. Kitabınız bir harika, söylediğiniz her şey çok güzel ama çalışmalarınız çok pahalı. İnsanlara yardım etmek fikriyle bunu biraz çelişmiyor mu? Ben kimseye yardım olsun diye yazmıyorum ki bu kitapları. Sevdiğim için yapıyorum. Ben sırtıma ülkenin yükünü alıp hadi sizi kurtarayım diye ortalara atılmadım ki. Arzu eden bunları okusun, istediği kadarını alsın veya almasın. Ben de bu arada bunları iletmiş olmanın hazzını yaşayayım diye yaptım. Yani aslında kendim için yapıyorum. Alıcıdan vericiye geçişim bencilleşerek oldu. Yani önce ben demeye başladım. Biliyorum şu an kafanız allak bullak oldu. Çünkü deminden beri alıcı olan bencildir gibi bir şey sanıyordunuz. Aradaki fark aslında çok basit. Hep bana ile, önce ben, sonra sen arasındaki fark gibi. Esra'ya sabahları kahvaltı hazırlarım. Yatağında kahvaltı etmeyi çok sever. Hatta bir yere geç kalacak bile olsam kahvaltısını hazırlar öyle çıkarım. Duy bak duy, ne erkekler var. Nankörsün Ayten, sofrayı kurarken bile eksik bir şey varsa yardım etmiyor muyum? Ekmeği unutmuşsun diye mutfağa bağırmak yardım sayılmaz Necati. Hayır Ayten'cim, ben bunu sadece ben istediğim için yapıyorum. Esra'nın yüzündeki gülümseme, benim günümü güzelleştirdiği için yapıyorum. Tamamen bencilce sebeplerden ötürü yapıyorum. Ben alacağımı, yani Esra'nın gülümsemesini alıyorum ve kahvaltısını veriyorum. Dedim ya, vericiler alma verme işini mükemmel bir harmoni içinde yaparlar. Dengeyi sağlayan bakış açısı ise, ben bunu yapmak istiyor muyum sorusunda gizlidir. Esra benden bir şey istediği zaman hemen kendime sorduğum soru şudur. Ben bunu yapmak istiyor muyum? Yani bencil oluyorum ki benden isteneni verirken muhasebe tutmaya başlamayayım. 8 senedir birlikteyiz ve bir defa bile ben senin için şunu bunu yaptım tartışması yapmadık. 80 sene daha geçse yine yapmayacağız çünkü ikimiz de benciliz. İçinizde beni tanıyanlar bu satırları okurken bir düşünsünler. Aykut bugüne kadar sizinle olan ilişkisinde istemediği halde bir şey yaptı mı? Hayır, yapmadım. Bu yüzden aramızda hiç sen şunu yapmıştın, ben bunu yapmıştım iç hesaplaşması yok. İstemediğim hiçbir şeyi yapmam. Çünkü eskisi gibi yine alıcı olmaya hiç niyetim yok. Çok sevdiğim bir çift vardı. Birlikte harika vakit geçirirdik. Sonra çocukları oldu. Aykut, akşam bize gelsene. Yok abi, gelmeyeyim. Niye ya? Çocukla sohbet olmuyor abi. İkiniz de habire her cümlenin yarısında haklı olarak çocukla ilgileniyorsunuz. Ben de başçavuşun eşeği gibi hissediyorum. Hala onları çok seviyorum. Onlar da beni. Çünkü ayıp olmasın diye dürüstlüğümden ödün vermedim. Elbette çocukla ilgilenecekler. Bizim çocuğumuz olunca biz de muhtemelen öyle yapacağız. Ama ben şu an çocuklu bir aileyle bu şekilde görüşmek istiyor muyum? Hayır. İlişkilerde yıllarca çuvallamanın nedeninin alıcılığım olduğunu hiç tahmin etmezdim. İşte lüle lüle saçlar, kaslı kollar bu noktada yetersiz kalıyor. Bir ilişkiye ne vereceğinizi hiç düşünüyor musunuz? Romantik ilişkilerimde olsun, arkadaş ilişkilerimde olsun, iş ilişkilerimde olsun, hep almakmış asıl derdim, hiç vermeden. Ben olmamın almak için yeterli olduğunu zannediyordum. Sonra kara kara düşünür ve hatta karşımdaki bana istediğimi vermediğinde sinirlenirdim. Çünkü ben verdiğim şeyleri hep sonradan başka şeyler almak için istediğim halde veriyordum. Daryl bana bu konuları uzun süre anlattı durdu ama tam anlayamamıştım. Ta ki garsonluk yapmak için iş başvurusunda bulunduğum bir restoranın menajeri bana o zaman afallayıp kaldığım soruyu sorana kadar. Seni neden işe alayım? Ne? Seni neden işe alayım dedim. Vallahi kirayı ödemem lazım, para kazanmak zorundayım, ödenecek faturalar da var, burası güzel bir restoran, iyi para kazanırım, işe ihtiyacım var. Aklımdan bütün bunlar geçti ama adamın merak ettiği nokta şuydu, bu ilişkiden onun da bir şeyler alması gerekiyordu ve ben bunu ona henüz söylememiştim bile. Çünkü hiç düşünmemiştim. Siz hiç düşündünüz mü? Karşınızda iki erkek veya kadın sizden ne alacak? Yani ne vermeyi vaat ediyorsunuz? Sizin ne alacağınız sayfa sayfa listelerle belirlendi ama gerisi nerede? Karşınızda biri çıktı diyelim ve muhtemel bir ilişkinin başlangıcındasınız. Birlikte olduğunuz insan bu kitabı okumuş olsun ya da olmasın, kalasın teki olsun ya da olmasın, alıcı enerjiniz üstüne uhu gibi yapışacak. Sonra arkadaşınızla oturur anlamaya çalışırsınız. Niye hala aramadı? Size hep söylüyorum ya, aslında hepimizin enerjileri karşılıklı konuşuyor. Oturun bir liste yapın. Siz ne vereceksiniz? Gerçekten içinizden gelerek ne vereceksiniz? 3. Kendi kendime çelişirim. Elimde liste, bir ilişki ararken aslında nasıl çelişkili siparişler verdiğimizi farkında bile değildim. Ta ki liste maddelerimi incelemeye başlayana kadar. Gelin örnek olarak masaya yatırdığımız sizin listenizden maddelere bir göz atalım. Doktor olsun, mühendis olsun, annemle babamla iyi anlaşsın, arkadaşlarımla çok iyi geçinsin, beni hep sevsin, her şeyi ilk benimle paylaşsın, sürekli benimle olmak istesin, gözü benden başkasını görmesin, bana hep sadık olsun, birlikte çok iyi vakit geçirelim, beni korusun, benimle ilgilensin, bana baksın, kültürlü olsun, kitap okumayı sevsin, aynı tip filmlerden hoşlanalım. Şöyle bir bakın bakalım bu listede kendi içinde değil karşılaştırıldığında çelişen maddeler var mı sizce? Ben size bir iki örnek vereyim, siz de kendi listenizi inceleyin. Böyle bir adam ısmarladınız ve geldi. Arkadaşlarınızla çok iyi geçiniyor, anne babanızla çok iyi geçiniyor, herkes onu çok seviyor. Şekerler, bu kadar çok sevilen bir adam sadece sizin tarafınızdan değil, kendi hayatında da belli oranda seviliyor olamaz mı? Demek ki adam çok sempatik, cana yakın, sıcak, artık ne derseniz. Bu adamı başka sevenler de olmayacak mı? Olacak. Bu adam onlarla olan hayatını nasıl devam ettirecek? Eğer sizin maddelerinizden biri beni korusun, benimle ilgilensin, bana baksın, sürekli benimle olmak istesin diyorsa, adam 3 maddeye uyarken otomatik olarak başka bir madde ihlalinden dolayı suçlu. Ya da adam gerçekten her maddeye uydu, sizi koruyor, size bakıyor, gözü sizden başkasını görmüyor, yani adamın dünyası haline geldiniz, son derece değerlisiniz. Bakın şimdi, aslında nasıl bir tuzağa doğru çekiyorsunuz ilişkiyi? Adamın en değerli varlığı oldunuz. Sonra birdenbire günün birinde kalkıp, ''Aa, biraz nefes alayım, Haluk çok üstüme düşmeye başladın.'' diyiveriyorsunuz. Şimdi adam ne yapsın yahu? Durup dururken kıskanç bir kazma olup çıktı. O da anlamadı bu duruma nasıl düştüğünü. Siz demediniz mi? Ben çok değerliyim, bana bak, beni koru. O da kendi çapında bunu yapıyor işte. Sonra oturun, arkadaşlarınıza yakının. Ay başta adam çok tatlıydı ama şimdi tam bir psikopata döndü diye. Bunu anlattığımda hemen listeler değişiveriyor. Canım dozunda korusun, ilgilensin, yapışmasın yahu. Listende yazan bu muydu? Sen istedin, evren verdi. Ne diye şimdi adamı suçluyorsun? Şu ana kadar detaylı bir şekilde listeleme olayının neden işe yaramayacağını anladınız sanırım. Peki liste yapmayacaksak adamı ya da kadını nasıl bulacağız? Evrene nasıl ısmarlayacağız? Yeni listeler yaparak tamam. Ama farklı bir şey listeleyeceğiz. Listelediğimiz her maddenin aslında sizin içinizde oluşturmasını beklediğiniz duygusal bir karşılığı var. Aslında istediğiniz gerçekten uzun boy, zengin adam vesaire değil. O özelliklerin sizde yaratacağını düşündüğünüz duygusal karşılık. Bu karşılık her bireyde değişecektir. Ben size bir iki örnek vereyim, siz kendi karşılıklarınızı bulun. Aradığım özellikler uzun boylu olsun. Aslında hissetmek istediklerim, belki yanında kendinizi güvende hissetmek istediğiniz için. Annemlerle iyi anlaşsın, aradığım özellik. Belki ilişki sırasında huzurlu hissetmek istediğiniz için aslında hissetmek istediğiniz. Okumuş, kültürlü olsun aradığınız özellik. Belki ilişkinin doyurucu olduğunu hissetmek için aslında hissetmek istedikleriniz. Eskiden var olan kendi listemi açmak istiyorum size. Mavi gözlü olsun isterdim. Mavi gözlere baktığımda içim açıldığı için. Uzun boylu olsun isterdim. Kendimi onun yanında önemli hissedebilmek için. Aynı filmleri izleyebilelim isterdim. İlişkide eğlenceli paylaşmanın tadına varabilmek için. Karşıma çıkan kısa boylu birini hemen eledim. Çünkü güven duygusunu ancak uzun boylu biri sağlar gibi bir inancım vardı. O yüzden bütün odağım sadece boyu uzun mu kısa mı sorusunda olurdu. Karşıma çıkan kahverengi gözlüleri hemen eledim. Çünkü ancak mavi renk bana huzur verir, içim açılır diye bir şablonum vardı. Eğer aynı filmi sevmemişsek hemen bozulurdum. Çünkü paylaşım ancak aynı filmler izlenirse olabilir gibi bir şablonum vardı. Odağımı listenin birinci sütunundan çektim. İkinci sütunu yaşayabileceğim kadını aramaya başladım ve Esra geldi. Kahverengi gözlü, benimle aynı boyda, film zevklerimiz asla birbirini tutmaz, yılda birlikte izleyebilecek 3 film ancak bulabiliriz. Ama gözlerinin içine baktığımda nasıl huzur dolar içim, size anlatamam. Birlikte film izleyemesek bile onunla her şeyi paylaşabildiğimi, hayatı paylaşabildiğimi o kadar iyi biliyorum ki. Ve benden uzun olmayan boyu ile bana dünyanın en çok güven veren kadınıdır. Şimdi anladınız mı? Evren aslında başından beri size istediklerinizi veriyor. Garibanı suçlamaya hiç kalkmayın. Eğer bir ilişkide sadece ve sadece hissetmek istediklerinize odaklanırsanız, hem kendinize hem karşınıza çıkan insanlara bir fırsat tanımış olursunuz. Bölümün başında yaptığınız listeyi yeniden yapın. Ama bu sefer ikinci sütunu da doldurarak ve birinci sütunu silerek. İlk sütun aradığım özellikler, ikinci sütun aslında hissetmek istediklerim. İstediğiniz ilişkide sadece ne hissetmek istediğinize odaklanmanızı öneriyorum. Evrenin işi o zaman o kadar kolay oluyor, size o kadar hızlı getirebilme imkanı doğuyor ki, siz daha farkına bile varamadan kendinizi bir ilişki içinde bulabilirsiniz. Yıllar önce 5 Eylül pazar sabahı Los Angeles'ta bir kafede elimde listem, "Niye ben bir ilişki bulamıyorum yahu?" diyerekten kendi kendime oturuyordum. O sırada telefonum çaldı. Los Angeles'a yeni taşınan bir arkadaşım arıyordu. Kocasından yeni boşanmış ve zorlu bir boşanma sürecinden geçmişti. Biraz sohbet ettikten sonra benim hayatımı değiştirmek üzere olan tarihi cümleyi sarf etti. Aynen aktarıyorum. "O kadar mutluyum ki buraya taşındığıma. Etrafıma çok güzel insanlar toplanmaya başladı. Onlara baktıkça ben de onlar gibi olmak istiyorum. İnsanın gerçekten enerjisini yükselten bir duygu bu. Hani bazen birdenbire başınız döner ya, işte aynı öyle bir duygu kaplamıştı içimi. Cümlede beni gerçekten çok etkileyen, bana yakın gelen bir şey vardı. Telefonu aceleyle kapattım ve yukarıdaki paragrafı bir kağıda yazdım. Bu paragrafın içinde beni çok çeken bir şey vardı ve buldum. Bulduğum andaki keyfimi size anlatamam. Sadece şu kadarını söyleyeyim. Bulunduğum kafenin bahçesinde büyük bir şömine vardı. Küçük bir kitapçık haline gelmiş olan "Nasıl bir kadın istiyorum" başlıklı listemi ateşin içine attım. Artık o listeye ihtiyacım yoktu. Sanki tarihin en büyük gizli hazinesini bulmuş kadar keyifli bir şekilde kahvemi yudumladım ve unutmamak için temiz bir kağıda bulduğum cümleyi yazdım. 14. ayrımın sonu, sayfa 196.